Ayrım 23.
Müfreze'de gençlik sorunlarının sorumlusu Georgi Pavlov Nacho idi. Zaman zaman Etropole'ye de iniyordu. Komutan bir defa olmak üzere onunla birlikte gitmeme izin verdi. Ve çok dikkatli olmamızı tembihledi tekrar tekrar. Bir pantolonla bir ceket iki partizanın hayatı kadar etmez dedi. Kamp arkamızda kaldı. Hızlı adımlarla yollandık aşağı doğru. Zayıf, esmerce ve uzun bacaklı olan Georgi, dik ve daracık patikalarda hızlı hızlı yürüyordu. Bense adeta koşuyordum arkasından. Fakat gece dışarıda kalmamak için sokağa çıkma yasağı saatine kadar kasabaya yetişmemiz gerekiyordu. Etropole'ye girdiğimiz zaman artık sokaklar gayet ıssızdı. Üstelik sokağa çıkma yasağı saatine 40 dakika vardı daha. Ana caddede ıssızdı. Georgi ile çabucak geçtik bu caddeyi. Kaynatamla kaynanamın oturdukları sokakta ıssızdı. İşte evleri. Georgi 2-3 adım geride kaldı. Ben dış kapıya gelerek avluya bir göz attım. Taraçada bir takım yabancılar akşam yemeği yiyorlardı. Anlaşıldığına göre ihtiyarlar kiracı almışlardı evi. Georgi ile birbirimize baktık. Doğruca girivermek tehlikeliydi. Küçük bir tedbirsizlik ele verebilirdi bizi. Kiracılar iyi insanlar bile olsa zarar gelebilirdi. Avludan başımı uzatarak seslendim. Hristina! 14 yaşlarında bir kız ıslık çalarak bize doğru geldi. Bu kız Dimitri'nin en küçük kız kardeşi Ivanka idi. Ben daha karanlık bir yere çekildim ve kız kapıya gelince gel gel daha yakın gel dedim. Kim o diye sordu Ivanka yarı telaşlı bir sesle. Mitka ablan diye fısıldadım ben ve sözde sakin olmasını işaret verdim ama Ivanka beni görünce birden haykırdı. Biz Georgi ile donup kaldık olduğumuz yerde ve ellerimiz kendiliğinden tabancaları araştırdı. Bu kız başımıza iş açabilirdi. Onun bu haykırması yabancıların hatta polisin bile dikkatini çekebilirdi. Bu sırada Ivanka'nın anası Ivanka nine yaklaştı onun yanına. Ellerinden tuttu ve avluya yaklaşarak yüksek sesle sordu. Kim o? Ben nine ben. Mitka. Mitka! Diye şaşkınlıkla fısıldadı ihtiyar kadın. Sonra bazı şeyleri düşünmüş olmalı ki kızı eve doğru iterek ''Hadi git yat, doğru odana, dışarıda işin yok.'' dedi. Kız çekilip gittikten sonra sokak kapısına yaklaşıp yarı açarak ''Girsene.'' dedi. ''Yalnız değilim, bir partizan arkadaş var yanımda. Bu gece sizde kalmak istiyoruz. Yarın sabah, sabah ola, hayrola.'' dedim. Ivanka nine bir şeyler söylemek için ağzını açtı. Arkamdan sessizce duran Georgi'ye baktı ve elini savurarak kapıyı biraz daha açtı. ''Girin, girin.'' dedi. ''Geçin fırının arkasına, gizlenin. Ben gelene dek bekleyin orada. Stoyan da yok burada. Ben adamsız ne diyebilirim ki? Gelin yalnız olsaydı.'' demeye çalıştı Georgi'ye. Georgi ile bir gölge gibi içeri girerek fırının arkasındaki karanlığa gömüldük. Ivanka nine toparlayarak ağır ağır eve doğru yürüdü. ''Nasıl, kabul edecek mi bizi?'' diye sordu Georgi. Omuz silktim. Zaman öyleydi ki insan hısım akrabadan da fazla bir şey bekleyemezdi. Ama ben ne de olsa uzak bir akraba değildim. Biricik oğullarının karısıydım. ''Yazık, Hristina evde olsaydı.'' dedim yavaşça. Sanki Georgie'nin sorusuna cevap veriyordum. Sonra ikimiz de susup beklemeye başladık. Bir saat sonra gizlenerek gelen Ivanka ninenin ayak seslerini duyduk. Hiç konuşmadan bizi alıp samanlığa götürdü. Stoyan dedi bizi orada bekliyordu. İkimizle de sessizce el sıkıştı ve öne geçerek daracık merdivenden tavana çıktı. Samanlık eve ekliydi. Evle bir çatı altındaydı. Tavandan mutfağa geçilebilirdi. Oradan da aşağıya inilebilirdi. Biz bütün tavanı geçerek ihtiyarların oturdukları büyük odanın üstündeki bacanın yanında durduk. Yanımızdan ayrılırken kiracılar duymasın diye tavanda pek gezinmememizi söylediler. Sonra Stoyan dede birazdan geleceğini, yiyecek bir şeyler getireceğini, onu mutfak kapısının yanında beklememizi söyledi. Georgi de ona avluya çıktıktan sonra bize bir gözetleyenin olup olmadığını anlaması için etrafa bir göz atmasını söyledikten sonra el sıkıştılar. Biz Georgi ile Stoyan dedenin getirdiği yemeği yedikten sonra uykuya hazırlandık. Birimiz nöbet tuttu, diğerimiz tavana atılan eskilerin üstüne yerleşti. Bizim o soğuk yeraltı barınağından sonra burası rahattı ama rahat olamıyorduk. Sabaha kadar ikişer kez nöbet tuttuk. Az uyumaya zaten alışmıştık. Ivanka nine az sonra kiracılarını evden çıkarmayı başardı. Böyle güzel havada geziye çıkmamak, eve kapanık kalmak günahtır diyordu onlara. Ev sakinleşince yanımıza çıktı. Kaynatam ne olur ne olmaz diyerek dışarıda bekçi kaldı. Yarım saat sonra yer değiştiler. Stoyan dede çıktı yanımıza. Konuşkan bir adamdı, çarşıda pazarda dolaşan bütün havadisleri anlattı bize. İhtiyarlar birkaç defa gelip gittiler. Müfrezenin çıkarlarını hiçbir zaman unutmayan Georgi, ihtiyarlardan biraz ekmek hazırlamalarını rica etti. Çünkü Balkan'da her zaman çok kıttı ekmek. Ve tam Ivan Kanin'e hamur karmıştı ki çatlak bir kadın sesi duyuldu sokak kapısından. Stoyanitse! Stoyanitse! Bu gece çeteciler gelmiş size diyorlar. Söyle doğru mu? Ivan Kanin'e bu korkunç çeteci sözünü duyunca hamur kardını unutarak yaşına uygun olmayan bir çeviklikle sokak kapısına doğru koştu. İnine saldıran bir dişi kurdu andırıyordu adeta. Kapıya yaklaştığı zaman birden sakinleşti. Unlu hamurlu elleriyle kapıyı açtı. Büyük bir nezaketle Doşa Simonina'yı içeri buyur etti. Evin kapısına geldikleri zaman durup Doşa'ya baktı. Yüzü birdenbire kor gibi olmuştu. Doşa, söylediğim bu sözden ötürü dilin kurusun. Nasıl çeteciymiş onlara yol? Evimi de yaktıracaksın bana. Ama sen de sağ kalmayacaksın o zaman. Kiracılar geldi akşam bize, Hristina'yı aradılar. Biliyorsun ya, çoraplarda ilmek kaçıyor oluyormuş, onun için aradılar. Nereden çıkardın çeteciyi? Ne konuştuğunu bilmeyen bu dilini koparırım senin. Ve Ivan Kanin'e elini öyle bir savurdu ki Doşa yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. O her yere uzanan dilini koparır diye korkuyordu sanki. Stoyanitse ben, ana sen de öyle bir insansın ki hemen başlarsın ilenmeye. Ivan Kanin'e sesini yumuşatarak gönlünü almaya başladı Doşa'nın. Nasıl zamanlarda yaşadığımızı sen daha iyi biliyorsun. Bakarsın duymuş biri aslı var mı yok mu anlayıp dinlemeden atar üstüne iftirayı. Sen uğraş çık işin içinden çıkabilirsen. Dünyada iftiracılar, hasetler çok. Orası öyle dedi Doşa rahatlayarak. Ben de öyle düşündüm. Dünyada hasetler, yalancılar, iftiracılar pek çok. Demek akşam Hristina'yı aradılar ilmek için ha? Olur ya, Hristina nerede ya? Görmüyorum onu. Sofya'ya ablasına gitti. Bir iki günde orada kalıp dönecek. Görüyorsun ya ben artık işe pek dayanamaz oldum. Hep öyle. Kocadık artık. Peki madem ki ilmek için gelmişler yok bir şey demek. İlmek için diye bir kez daha tekrarladı Ivan Kanin'i ve uğurladı Doşa'yı. Biraz sonra döndü hırsından titreyerek. Olup biteni anlatmak için yanımıza çıktı. Ama biz her şeyi görmüş işitmiştik. Onu yatıştırmaya çalıştık. Stoyangillere çetecilerin geldiğinden kuşkulanan Doşa bu kuşkusunu hiç kimseyle paylaşmamıştı. Ivan Kanin'in sözlerine mi inanmıştı yoksa böyle lafların hiç kimseye bir fayda getirmeyeceğini mi anlamıştı bilmem. Ama kadın bütün gün evden dışarı çıkmamıştı. Bizim sakinliğimize gelince bu sadece ihtiyar ev sahiplerine karşı öyleydi. Onlara telaş etmeyin, korkmayın diyorduk ama kendimiz korku içindeydik. Buradan sağ salim çıkabilecek miyiz acaba diyorduk biz bize kalınca. Ortalık kararmayınca evden çıkamazdık. Çıkarsak kendimize de bizi gece evlerinde barındıran ev sahiplerinin başına da bela açmış olabilirdik. Gerekirse polis gelirse çatışacaktık. Tabancalarımız doluydu ama bir kez daha yokladık onları ve bir kez daha saydık mermileri. Fakat o gün sadece bu kadar değildi telaşımız. Kaynatam samanlığın akrabalarından birine şeytan dedikleri Grigor Mihailov'a kiraya vermişti ve işte Doşa'nın yarattığı gerginlik henüz geçmeden sokakta bir araba gıcırdadı. Dış kapılar açıldı, çok hoş kokan alafla yüklü bir manda arabası girdi avluya. Yanındaki iki kişi de Grigor Mihailov alafını samanlığa getiriyordu. Ivan Kanin'e bu beklenmedik misafirleri karşıladı ve gayet sakin olarak lafa tutmaya başladı onları. Sonra biraz ayrılacağı için özür dileyerek acele tavana yanımıza çıktı. Ama biz avluda olup biteni görüyorduk. Onun için o daha ağzını açmadan git Grigor'un yanına götür onu mutfağa. Bizim yani gelinin de çavdar müfrezesinden bir partizanın burada tavanda olduğumuzu söyle. O ne yapacağını bilir dedik. Ivan Kanin'e bize hayretle baktı. Sonra hiçbir şey demeden çabucak indi merdivenlerden. Georgi Pavlov kiracıyı iyi tanıyordu. Etropole'deki en aktif yataklarımızdan biriydi ve tavanda beklenmedik bir karşılaşmayı önlemek için Ivan Kanin'e aracılığı ile burada olduğumuzu bildirmeyi düşündük. Ivanka Grigor'un yatak olduğunu bilmiyordu ve tabii biz de söylemedik. Fakat şeytan Grigor tanınmış bir devrimciydi ve ilerideki tutumunun kaynatama yeterli geleceğini sanıyorduk. Sadece birkaç ay sonra yılbaşından az önce polis bir ipucu ele geçiriyor ve tutukluyor Grigor'u. İnsanlık dışı işkencelere rağmen hiçbir itirafta bulunmuyor. Nihayet polis onu yok etmeyi kararlaştırıyor ve bir aralıkta Arabakanok denen yerde götürüp kurşuna diziyor. Grigor Ivanka'nın neden bizim tavanda olduğumuzu öğrenince sözde beline bir sancı girmiş gibi oflayıp sızlanmaya başlamış ve beraberindeki yardımcılardan özür dileyerek çalışabilecek durumda değilim, siz gidin şimdi, yarın ben iyileşince sizi mutlaka çağıracağım demiş. Herhangi bir kuşku yaratmamak için de mandaları arabadan boşandırıp eve girmiş. Biri bir buçuk saat sonra yeniden döndü. Saçları ağarmış ihtiyar bir kadın vardı yanında. Onun kaynanasıydı bu, Maria Nini. Kaynatamın da kız kardeşiydi. Kaynatam Stoyan dedi, onları karşıladı. Acele arabayı boşaltmaya başladılar üçü birden. Maria Nini eski esaret yıllarını görmüştü. Sır tutmasını bilirdi. Ona sır vermekten korkmuyordu şeytan Grigor. Alaf arabadan indirilip samanlığa yerleştirildikten sonra erkekler birer sigara içmek için dışarıda kaldılar. Kadınlar mutfağa girdiler. Acayip bir insandı bu Maria Nini. Ruslara dini gibi bağlı olan eski Bulgar kadınlardandı. Sovyetler Birliği'ne karşı savaş başladıktan sonra Maria Nini Grigor'u yanına çağırıp "Rusya koca pençeli bir ayıdır. Ona saldıranın kafası ezilir." demiş. Ve işte iki kadın mutfakta oturmuşlar, Maria Nini başlamış kaynanama yakınmaya. ''Sen gençsin daha Ivanka, koca bir ömür var önünde. Ben de alacak verecek kalmadı artık. Alacağımı aldım, vereceğimi verdim. Bir ayağım çukurda artık, bugün yarın.'' Kaynanam onun böyle söze başlamasından ciddi bir şeyler söylemek istediğini anlamış. Maria Nini devam etmiş sözüne. ''Diyeceğim şu, Balkan'da çeteciler var, mert, cesur insanlar onlar.'' Yeryüzüne yayılan kötü kuvvetlerle dövüşüyorlar. Ama ben göremeyeceğim onları. Çok kocadım artık. Kadın da varmış aralarında, eski esaret yıllarında olduğu gibi. Kadın voyvodalar vardı o zamanlarda. Sirma, Rada. Maria Nini öksürüp etrafına bakınmış ve sesini alçaltarak fısıldamış. Diyorlar ki bizim Mitka gelin de partizanmış ha. Kaynanam Maria Nini'nin her şeyi bildiğini unutarak alışkanlıkla el alemin başka işi yok konuşuyorlar. Öyle öyle konuşuyor el alem. Sen şimdi git sor bakalım görebilir miyim kendisini. Bakarsın yarın ölmüşüm. Kadın partizan görmeden gözlerim açık gider. Maria Nini bunları söyledikten sonra Ivanka Nini'ye bakmış. İkisi de koca Nini, ikisi de ihtiyarladılar ama kaynanam anasının yanında kendisini kız gibi hissederek gitmeye gideyim ama görüşmek ister mi bilmem. Biliyorsun ya bu işler sandığın gibi değil. Biliyorum demiş öteki sözünü keserek sen git. Biraz sonra kaynanam karşımızda duruyor ve koca nine merak etmiş, sizi görmek istiyor, görebilir mi diye soruyordu sıkıla sıkıla. George ile birbirimize baktık. O derhal cevap verdi. Olur, getir buraya da konuşalım onunla biraz. 5 dakika geçer geçmez bu iki kadın ihtiyar oflaya puflaya ve birbirine yardım ede ede daracık merdiveni çıkıyorlardı. Maria nine beni kucaklayıp öptü. Sonra yanıma oturup tavanda yarı karanlıkta beni iyice görmeye çalışıyor, merakla gözden geçiriyor, elini silahıma dokunduruyordu. Demek silah atmaktan korkmuyorsun diye soruyordu. Korkmuyorum diye vereceğim cevabı duymak için. Kızım dağda canavarlardan korkmuyor musun? Orada kurtlar da var, ayılar da var. George Pavlov gülümseyerek biz kurtlardan daha kurduz nine. Kurtlar ayılar bizi duydular mı kaçıyorlar dedi. Zavallıcıklar diye mırıldandı koca nini. Ama bu zavallıcıklar sözü kurtlarla ayılarla karşılaşan bize miydi yoksa hayvanlara mı anlayamadım. Çünkü yeni bir soru sormuştu hemen. Yiyeceğiniz nasıl, ne yiyip içiyorsunuz be oğlum? İyi insanlar ne verirler senine. İşte Ivanka nini şimdi bize ekmek pişirmiş, yiyecek hazırlamış, biz de alıp arkadaşlarımıza götüreceğiz onları. İyi iyi oğlum. Sonra kaynanama dönerek Ivanka sen iyice doyur çocukları yola çıkmalarından önce. Orada onları yarı aç yarı tok. Kaynanamın biraz alındığı anlaşılıyordu sesinden. İşimi bilirim ben, bilirim ben yapacağım işi dedi. Bu canlı savaşçı ruhlu ihtiyar nine ile konuşmalarımız bir saatten fazla sürdü. Ancak bir şeye üzülüyordu koca nine. Kazakları bir kez daha görmeye ömrünün yetmeyeceğine üzülüyordu. Sonunda bana Allah canlarını alsın, polislerden, alçaklardan çok korusun diye defalarca söyleyerek sağlığım için Tanrı'ya dua edeceğini ve her pazar kilisede koca bir mum yakacağını bildirdi. Sonra George'ye dönerek senin için de dua edeceğim oğlum, senin için de yukarıda, Balkan'da olanların hepsi için de dua edeceğim dedi. Teşekkür ettik kendisine, uzun ömürler diledik, faşistleri kovup özgürlük gelinceye dek dişlerini sıkmasını söyledik. Sonra sarılıp öpüştük ve Maria Nini aşağı indi. Bir saat daha sesi duyuldu mutfaktan. Kaynanamla ikisi akşam yemeğini hazırlıyorlardı bize. Ortalık karardıktan sonra ekmekleri ve Stoyan dedenin satın aldığı yiyecekleri çantalarımıza doldurduk. Hiç kimse görmeden evin arka avlusuna geçtik. Sonra komşunun bahçesinden sokağa çıktık. Bu küçük kasabada akşam oldu mu tenhalaşırdı sokaklar. Kasaba büyük polis birliklerinin merkezi haline gelmişti. Dağlardaki çetecilerle uğraşmaları, ilçelerdeki yataklar arasında korku ve dehşet yaratmaları gerekiyordu. Müfreze'ye gece geç saatlerde vardık. Yolculuğumuz olaysız geçti ama yiyecek temin edememiştim. Ve Çavdar Müfrezesi'nde kaldığım bütün süreyi vaktiyle Sofya'da gelirken üstümde ne varsa onlarla geçirdim. Ama iyice yıpranmış, eskimişlerdi. 6. Bölüm 3 Ekim 1943'te sabah yoklamasında sefere hazır olun diye kısa bir emir aldık. Her günkü düzen birden değişti ancak nöbet bekleyenlerin vakit dolunca değişmeleri hatırlatıyordu kamptaki sıkı düzeni, çelik disiplini. Tüm partizanlar bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, herkes bir şeyler arıyor, acele acele bir şeyler yapıyor, birçokları da dere boyunca çömelmiş, çamaşır yıkıyorlar, yıkanıyorlar, tıraş oluyorlardı. Sefere hazırlık sadece silahı yoklamak, çantayı hazırlamak, mühimmatı yerli yerine koymak demek değildi. Her savaşçının kendisini de derleyip toplaması demekti. Eski bir askerlik geleneğine göre her eylemden, her seferden önce biz yıkanıyor, çamaşır değiştiriyor, yırtığımızı, söküğümüzü dikiyorduk. Ölümle karşılaşacaksak tertemiz olarak karşılaşmaya hazır oluyorduk. Kimin başlattığını bilmediğim bu adete herkes uyuyordu. Ve biz kadınlar şu veya bu partizanın elinde bir gömlekle yanımıza gelerek ''Ogyan'la rica ederim yamayı ver şu yırtığı. Nadia, ceketimin şurasında bir sökük var, rica ederim dikiver şunu.'' demelerine hiç şaşırmıyorduk. Öğleye doğru her şey tamamıyla hazırdı. Tıraş olmamış tek bir yer, temizlenmemiş tek bir çift ayakkabı ve çizme, güzelce çekilmemiş tek bir çift çarık yoktu. Artık işler tamamlandığı için acaba nereye gideceğiz, ne zaman yollanacağız, kampta bekçi kalacak mı ve benzerini sormaya başladık birbirimize. Tabii kimse cevap veremiyordu bizim sorularımıza. Nereye ve ne zaman gidileceğini ancak komutanlar biliyordu. Açıklanmasına peşin karar alınmadıysa partizan yasalarına göre kime olursa olsun bildirilmesi yasaktı. Dizi halinde sessizce yola çıktığımız zaman artık iyice karanlık basmıştı. Sakin bir turist yürüyüşü gibi geniş geniş adımlıyorduk. Ses yoktu hiç kimsede. Gecenin sessizliğinden sadece kırılan küçük dalların çıtırtısı işitiliyordu. Ayak sesleri duyulmuyordu yumuşak yapraklar üzerinde yürürken. Sonunda orman seyreldi, daha aydınlık oldu. Önümüzde uzakta Baba Tepesi görünüyordu. Ama çok uzaklardaydı. Belki de 2 gecelik yol vardı oraya kadar. Zaman zaman bir an için duruyorduk. Bu 3 kişilik keşif kolunun komutanla karşılaşması ve kısaca raporunu vermesi demekti. Ve yeniden ileri yukarı doğru yürümeye başlıyorduk. En sonunda sarı mum çiçekleriyle dolu bir alana vardık. Komutan dinlenme sinyali verdi. Fakat sırtımızdan çantaları indirmeyecek ve dağılmayacaktık. Otların üzerinde uzandık ve bol bol taze dağ havası çektik içimize. Bu arada komutanlar alanın bir ucuna toplanmıştı ve hayli hararetli bir tartışmadan sonra komutan Dobrijurov uykuya hazırlanmamızı emretti. Biz ısınabilmek için arka arkaya vererek çabucak uyuduk. Sadece nöbette olanlar uyumuyorlardı. Silah sesleriyle uyandığım zaman ortalık aydınlanıyordu. Bakındım. Uyanan sadece ben değildim. Tüm partizanlar silahlarını kavramışlar, uzanmak için en uygun yer arıyorlardı. Çantalarını da sürüklüyorlardı kimileri. Partizan malı kıymetliydi, bırakılmamalıydı düşmana. Bir ağaç kütüğünün ardına yerleşemeden Dobrijurov'un sesi gürledi. ''Yere yat, ateşe hazır ol.'' Bu komut adeta gecikmişti. Çünkü partizanların hepsi mevzilerini almışlardı. Ardından ikinci bir komut. ''Kimse ateş etmesin.'' Komutanın sesinde öyle bir kesinlik vardı ki tüfeğimin namlusunu yere çevirip ağaçların arasından bakmaya başladım. Tanıdık bir kimse ilişmişti gözüme. ''Kimse ateş etmesin.'' diye bir kez daha tekrarladı Dobri. Bu defa sesi o kadar sakindi ki hepimiz başlarımızı ondan yana çevirdik. Bu bir prova alarmıydı. Komutanlıktan Tony Perinovski, Pichelinski ve diğer arkadaşlar ateş ediyorlardı. Denetim geçene dek herkes yerinde kalsın dedi. Böyle hallerde en cesur partizanlar bile derin bir nefes alırlar ve içlerinden birer küfür basarlardı komutanlara. Onların bu pedagojik yöntemlerinden ötürü. 10 dakikadan daha kısa bir süre içinde komutanlar ve askeri eğitmen bizi dolaşıp denetledi. Sonra hepimiz yapılan yoklamaya biçecekleri değeri duymak için onların etrafına toplanıp oturduk. Arkadaşlardan çoğu çabucak uygun yer alabildikleri için övüldüler. Kimileri düşmanla savaş için en uygun mevzileri bulamadıkları için kınandı. Fakat genellikle iyi değer verilmiş, talimle geçirilen haftaların boşa gitmediği söylenmişti. Bundan sonra bir iki lokma bir şey yedikten ve yeniden dinlenip uyuma izni aldık. Gündüzü burada bu alanda geçirmemiz, geceyi burada beklememiz kararlaştırıldı. Karanlık basınca yolumuza devam edecektik. Güneş artık ısıtmaya başlamıştı. Çoğu otlar üzerine uzanarak Ekim ayının sıcak güneşine vermişlerdi yüzlerini. Akşam olunca yeniden yola koyulduk. Dağlık ormanlık içlerinde birkaç saatlik yorucu bir yoldan sonra nihayet Baba Tepesi'ne vardık. Amaçladığımız yere ulaştığımızdan mı yoksa gece hava oldukça serindi ondan mı bilmem, Bay Mihal bir oyun havası tutturunca başta komutan olmak üzere tüm partizanlar hora tepmeye başladılar. Ama öyle bir hora idi ki bu, ancak partizanlar oynayabilirlerdi böylesini gece yarılarında. Pırıl pırıl yıldızların altında bizi yakalamak için fırsat kollayan polislerin varlığını bir an için olsun unutabiliyorduk. Ha ha ha, ho ho ho, ha kardeş diye serbest serbest bağırabiliyorduk. Sonra yeniden yol bekliyordu bizi. Bunova köyünün üzerine konmuş gibi görünen Steva Petka tepesine yaklaştığımız zaman tan yeri ağrıyordu. Burada da bir köylü, Angel adında bir kömürcü yolumuzu kesti. Partizanlıkta usul böyleydi. Tanımadık bir kimseye rast geldik mi, hangi tarafa yöneldiğimizi görmemesi için bir süre tutsak ederdik onu. Angel'i de tutsak ettik ve Mustafa kaldı onu beklemeye. Sonraları şöyle anlatıyordu Mustafa. Oturmuş konuşuyorduk onunla. Cephedeki durumdan, köylünün elinden alınan buğdayından, şundan bundan laf ediyorduk. Sözde insan gibi insan, adı da Angel.